Ayrım 20, sayfa 213. Ev yeni ucunu kavradı. Derin nefes alıp verişini duyabiliyor, aylardan beri mantıklı görünen her türlü ilişkiyi reddeden vücudunun karar verme aşamasında olduğunu hissedebiliyordu. Seks her zaman var olacaktır, bundan kaçamazsın. Ön kapı gürültüyle kapandı, birden irkildi mağara, döndü. Hızlı adımlarla oturma odasına gittiğinde sadece ışıkları yanıp sönen ağaç karşıladı onu. Victor yoktu. Pencereden dışarı baktığında arabasına binip motoru çalıştırdığını gördü. Ön kapıdan dışarı fırladı. Arabasına yetişmeye çalışırken buz kaplı yolun üzerinde kayıyordu ayakkabıları. Victor! Motor birden sustu. Farlar söndü. Victor arabadan dışarı çıkıp mağaraya baktı. Arabanın üzerinden başı gölgeli bir silüet olarak görünüyordu. Rüzgar son sürat esiyor, yağan kar çam iğneleri gibi mağaranın yüzüne batıyordu. ''Neden gidiyorsun?'' diye sordu. İçeri gir mağara, hava buz gibi. Ama neden gittiğini söylemelisin bana. Her ne kadar gölge halinde görünse de nefesinden çıkan buharı ve yüzündeki hayal kırıklığını fark edebiliyordu Victor'un. Beni burada istemediğin o kadar açık ki. Geri dön, senden kalmanı istiyorum. Arabanın yanına gitti ve yüzüne baktı. Buz gibi rüzgar ince bluzundan içeri doluyordu. Yine her zamanki gibi birbirimizi hırpalamaya başladık mağara. Bir yandan da arabaya girmeye çalışıyordu. Mağara ceketine uzandı ve kavrayıp kuvvetle kendine doğru çekti. Tam o sırada mağaraya bakmak için döndüğü anda bir sonraki adamın ne olacağını çok iyi biliyordu ve hiç korku duymadan bunu istiyordu. Victor'un mağarayı kendisine çekmesine hiç gerek kalmamıştı. Mağara çoktan kendini onun kollarına, sıcaklığına bırakmıştı. Ağzı Victor'un ağzını aramaya başlamıştı. Tanıdık tatlar, tanıdık kokular. Vücutları her zamanki gibi birbirine mükemmel bir uyum sağlamıştı. Şimdi artık soğuktan değil, heyecandan titremeye başlamıştı mağara. Ön kapıya doğru öpüşerek ilerlerken Victor kollarını mağaranın boynuna dolamış, rüzgardan korunmak için vücudunu ona siper etmişti. Üzerlerinde karlar eve girdiler. Victor üzerindeki montu çıkarırken pırıl pırıl karlar düşmüştü yere. Yatak odasına kadar gitmelerine gerek yoktu. Tam orada evin girişinde Victor'un gömleğinin düğmelerini koparırcasına çözdü Maura. Bir yandan da pantolonunu çıkarmaya uğraşıyordu. Cildi Maura'nın soğuktan uyuşmuş ellerini hissettiğinde ateş gibi yanmaya başlamıştı. Victor'un sıcaklığını aç bir şekilde kilodunu sıyırdı. Maura yerde Victor'un yanında yatarken gözleri kapalı olmasına rağmen ağacın her bir yana saçılan rengarenk ışıklarını gözünün önüne getirebiliyordu. İlk kez birlikte olan ve nasıl davranacağını bilmeyen çiftlerin aksine vücutlarını çok iyi bildikleri gibi bir dansın ritmiyle büyük bir uyum içerisinde ileri geri hareket etmişlerdi. Maura, Victor'u bedeninin içine aldı büyük bir coşkuyla. Hayatının içine aldı. Victor'un dokunuşlarını, hareketlerini çok iyi tanıyordu. Doyuma ulaşıp çığlık attığında hiç utanmadı. Tek bir sevişmeyle 3 yıllık ayrılığın acısını unutuvermişti ikisi de. Birlikte yerde karmakarışık duran giysilerin yanına uzandılar. Victor'un mağarayı sarıp sarmalaması, evin senelerden beri kullanılmaktan eskimiş ama asla vazgeçilmeyen yün battaniyesi kadar tanıdık ve samimiydi. Mağara gözlerini yeniden açtığında Victor'un kendisini incelediğini gördü. ''Bir Noel ağacının altında açtığım en güzel paketsin sen.'' dedi Victor. Gözlerini ağaçtan sarkan pırıl pırıl süslere dikip baktı mağara. ''Ben de kendimi öyle hissediyorum.'' diye mırıldandı açılmış bir paket gibi. ''Bu kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun.'' ''Olabilir. Bu daha sonrasında olacaklara bağlı.'' ''Daha sonrasında ne olacak sence?'' Mağara içini çekti. ''Bilmiyorum.'' ''Sen ne olmasını isterdin?'' ''Bir daha kalbimin kırılmasını istemiyorum.'' ''Kalbini kıracağımdan korkuyorsun.'' Mağara Victor'a baktı. ''Evet, daha önce yaptığın gibi.'' İkimiz de birbirimizi kırdık mağara. Değişik şekillerde. Birbirlerini seven insanlar hiç istemeden de olsa birbirlerinin kalbini kırarlar. Sen başkasıyla birlikte oldun. Peki ben sana ne yaptım? Bu konuşma bizi bir yere götürmez. Bilmek istiyorum Victor. Ben seni kıracak ne yaptım? Yanına yatmak için yuvarlanıp tavanda bir noktaya bakmaya başladı Victor. Mağaraya dokunmuyordu artık. Abidjan'da gittiğim günleri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, dedi Mağara. Acısı dün gibi içimde. Kabul ediyorum. Seni bırakmamam gerekiyordu ama gitmeliydim. Görüşmeleri yapacak tek kişi bendim. Orada olmalıydım. babamın cenazesinin kaldırıldığı günde. Mağara Victor'a baktı. Sana ihtiyacım vardı. Benimle birlikte evde olmana ihtiyacım vardı. Ama Van Oort'un da bana ihtiyacı vardı. Koca bir tıbbi yardım konteynerini kaybedebilirdik. Bu bekleyemezdi. Gitmene engel oldun mu peki? Hayır, buna katlandım. Tam üzerine bastın, işte bunu kastediyorum. Katlandım dedin. Ama içinden bana küfrettiğini adım gibi biliyorum. Evet, çünkü o ilk gidişin değildi. Ne yaş günlerinde, ne cenazelerde, ne de diğer özel günlerde asla evde olmadın sen. Beni hep ikinci plana attın. Evliliğimizin üzerine bu yüzden kara bulutlar çöktü, değil mi? Seninle Van Oort arasında bir tercih yapmam gerekiyordu ama ben bu tercihi yapmak istemedim. Bana zorunlu olduğumu düşünüyordun. Çünkü yaptığım işe sıkı sıkı bağlıydım. Dünyayı tek başına kurtarman imkansız. Ama bir sürü şey yapabilirim. Sen de benim gibi düşünüyordun. Ama herkes eninde sonunda bir şekilde tükenir. Diğer ülkelerde ölen insanlar uğruna yıllarını harcarsın. Her şeyden fedakarlık edersin. Ama bir gün bir sabah uyandığında birden kendini hayatına odaklanmak istediğini fark edersin. Hep bir çocuğum olsun istemişsindir. Ama zamanını bulamamışımdır mesela. Mağara derin bir nefes aldı. Çocuk sahibi olmak istediğini ama asla mümkün olmayacağını düşünüp ağlamamak için yutkundu. Jane Rizzoli geldi aklına. Hamile olduğunu duyduğunda çocuk sahibi olamayışını daha da fazla düşünmüştü Mağara. Bir Aziz'le evli olmaktan yorgun düşmüştüm artık. Bir kocam olsun istiyordum. İkisi de bir süre konuşmadı. Üzerlerindeki ağaç pırıl pırıl ışıklar yayıyordu. Victor ellerine uzandı Mağara'nın. Sanırım esas başarısızlığa uğrayan benim, dedi. Mağara yutkundu. İkimiz de başarısız olduk. Victor Mağara'nın elini sanki bir kez daha kaçırıp bir daha bulamayacakmış gibi sıkı sıkı tuttu. Tüm istediklerimizi konuşabiliriz, dedi Mağara. Ama aramızda bir şeylerin değişeceğini hiç sanmıyorum. Aramızdaki sorunları biliyoruz. Bu sefer her şey değişik olacak anlamına gelmiyor, dedi Victor yavaşça. Sadece birlikte olabiliriz. Şimdilik bu yetmez mi sana? El ele tutuşmuş yan yana yatıyorlardı. Sadece birlikte olmak. Bu kadar basitti işte. Evet, bunu yapabilirim diye düşündü Mağara. Sadece seks yapmak için beraber olmak ve sonsuza kadar kırılmamak. Aşksız seks. Erkekler için güzel bir alternatif. Neden kendisi için de olmasın? Ve belki de şimdi, diye fısıldadı içindeki gaddar kadın sinsi sinsi. Belki de şimdi, kalbi kırılacak olan ben değil de odur. 12. Aslında Hyeni Sport arabayla birlikte sadece 2 saatte gidilmesine rağmen Rizzoli yolda dakikada bir tuvalete gittiği için ancak saat 3'te Sagamora Köprüsü'ne varabilmişlerdi. Köprüyü geçer geçmez kendilerini birden tatil cennetinde buluverdiler. Yol boyunca sıralanmış küçük kasabalar, su kütlesine uzanan sivri kara parçalarının asılı güzel boncuklardan yapılmış birer kolyeye benziyordu. Rizzoli'nin Hyeni Sport'a yaptığı yolculuklar, şimdiye kadar hep yolların arabalarla dolu olduğu, bir tişört, bir şort giymiş bir sürü insanın dondurmacıların önünde kuyruk oluşturduğu yaz mevsimine denk gelmişti. Şimdi ise restoranların yarısı açık, yarısı kapalıydı ve kaldırımlarda rüzgardan korunmak için paltolarının önlerini sıkı sıkı kapamış, yürüyen birkaç cesur insan dışında kimsecikler yoktu. Frost, Ocean Caddesi boyunca giderlerken şaşkın şaşkın mırıldandı. Vay canına, şu evlerin büyüklüğüne bakar mısın? Buraya taşınmak ister miydin? Dedi Rizzoli. Belki 10 milyon biriktirebilirsem olabilir. O zaman Alice'a söyle ilk 1 milyonu kazanmak için bir şeyler yapsın. Çünkü maaşınla bunu beceremeyeceğin çok ortada. Önceden yazdıkları yol tarifine uyarak birkaç granit sütunun yanından geçtikten sonra suyun kenarına inşa edilmiş oldukça şık görünen evin önüne geldiler. Rizzoli arabadan inip durdu ve olduğu yerde rüzgarın kuvvetiyle sallana sallana evin denize bakan üç kulesinin yaldızlı padavralarını hayran hayran seyretti. Rahibe olmak için böyle bir evi terk ettiğine inanabiliyor musun? Diye sordu Frost'a. Tanrı kapına gelip seni çağırdığında sen de aynısını yapardın sanırım. Rizzoli başını salladı. Ben mi? Haha! Kapıyı çalmaması için elimden ne geliyorsa ardıma koymam bir kere. Verandanın merdivenlerinden çıktılar. Frost zili çaldı. Kısa boylu, esmer bir kadın kapıyı açtı. Biz Boston Polis Departmanı'ndan geliyoruz dedi Rizzoli. Daha önceden de aramıştık sizi. Bayan McGinnis'i görmeye geldik. Kadın başını sallayıp içeri davet etti. Kendisi deniz odasında şu anda. Lütfen beni takip edin. Tik ağacından yapılmış parkeler üzerine yürüyerek fırtınalı denizde boğuşan gemileri ve onu konu alan tablolarla bezenmiş koridordan geçtiler. Rizzoli Kemla'nın çocukluğunu bu parıltılı, ışık dolu koridorda koşturduğunu hayal etti. Ya da belki hiç koşmaya fırsat bulamamış da olabilirdi. Belki de sessiz, sakin, gürültü çıkarmadan sadece yürümesine izin veriliyordu. Evde antikalara zarar gelmesin diye. Kadın onları oldukça geniş, yerden tavana kadar cam ve doğrudan denizi gören bir odaya getirdi. Rizzoli'nin ilk dikkatini çeken şey koyu gri gökyüzü ve dalgaların hüzünlü görüntüsü oldu. Ama ne kadar suyun görüntüsüne yoğunlaşmış olsa da odaya sinip kalmış olan kokuyu duymaması imkansızdı. İdrar kokusunun geldiği yöne doğru baktı. Cam kenarında hastane yatağına yatmış canlı bir sanat eseri gibi duran bir adam vardı. Yatağın yanındaki sandalyede oturan kumral kadın ziyaretçilerini karşılamak için ayağa kalktı. Bu kadının yüzünde Kemla'yı anımsatan hiçbir ize rastlamadı Rizzoli. Kemla'nın güzel ve şeffaf denebilecek kadar duru bir cildi vardı. Diğer yandan bu kadını aşırı makyaj yapmıştı. Kısa kesilmiş saçları, bolca spreylenmiş, kaşları bir martının kanatlarını uçarken aldığı şekilde yolunmuştu. ''Ben Lauren McGinnis, Kemla'nın üvey annesiyim.'' dedi kadın Frost'a elini uzatarak. ''Bazı kadınlar hem cinslerini yok sayıp sadece ve sadece mekandaki erkeklere odaklanırlar.'' Lauren McGinnis da öncelikle Bay Frost'a elini uzatarak bu tip kadınlardan olduğunu göstermişti. Merhaba, sizinle telefonda görüşmüştük. Ben dedektif Rizzoli, bu da dedektif Frost. İkimiz de kaybınızdan dolayı çok üzgünüz. Rizzoli bir şey söylemeseydi, Lauren'ın ona dönüp peki siz kimsiniz diye soracağı yoktu. Rizzoli'ye dönüp teşekkürler dedi sadece. Misafirlere yolu gösteren esmer kadına baktı sonra. Maria, ''Oğlanlara polislerin burada olduğunu ve gelip bize katılmalarını söyler misin?'' Dönüp misafirlere baktı ve kanepeyi gösterdi. ''Lütfen oturun.'' Rizzoli şimdi artık hastanın yatağının yattığı yere daha da yakın bir yerdeydi. Adamın büzüşmüş eline ve bir tarafı yastığın üzerine düşmüş yüzüne baktı. Büyük babasının ölmeden önceki son ayları, etrafta olan biten her şeyden haberdar öfke saçan gözleriyle artık emirlerine itaat etmeyen bedenine hapsolmuş şekilde evdeki hasta yatağında yatışı gelmişti aklına. Bu adamın gözlerinde de aynı farkındalığı yakalamıştı. Doğrudan Rizzoli'ye, hayatında ilk göz gördüğü misafirine bakıyordu. Müthiş bir çaresizlik ve utanç gördü Rizzoli bu bakışta. Onuru zedelenmiş bir adamın çaresizliğini gördü. Henüz 50'li yaşlarda olmasına rağmen bedeni ona ihanet etmişti. Çenesinden bir çizgi halinde akan salya yastığının üzerine ıslatıyordu. Yatağın yanındaki masada onu rahat ettirecek bir sürü ilaç kutusu ve tıbbi malzeme duruyordu. Lastik eldivenler, kağıt mendiller, bir paket yaşlı bezi. Böylece bütün hayatınız bir masanın üzerindeki bir miktar hijyenik ürünün içine sıkışıp kalmış oluyordu. ''Akşam hemşiremiz biraz geç kalacakmış. Umarım ben Randall'a göz kulak olurken bu odada oturmanızın sizin için bir sakıncası yoktur.'' dedi Lauren. ''Onu bu odaya taşıdık. Zira her zaman denizi sevmiştir. Şimdi artık buradan doya doya denize bakabilir.'' Eline bir kağıt mendil aldı ve adamın çenesinden akan salyayı sildi. ''Tamam oldu işte.'' Dönüp dedektiflere baktı. ''Neden Boston'a gelemediğini anladınız mı şimdi? Onu hemşirelerle tek başına uzun süre bırakmak istemiyorum.'' Hemen heyecanlanıyor. Konuşamıyor ama gittiğimde hemen beni özlediğini biliyorum. Lauren oturduğu sandalyenin arkasına dayanıp Frost'a bakmaya çalıştı. Soruşturmada bir gelişme var mı? Cevap veren yine sürekli kendisini yok saymasına sinirlenip dikkatini çekme konusunda oldukça kararlı olan Rizzoli oldu. Yeni birkaç ipucunu takip ediyoruz. Ama herhalde bu kadar yolu bunu söylemek için gelmediniz değil mi? Hayır, bazı konuların üzerine yüz yüze konuşmamızın daha verimli olacağını düşündük. Ve sanırım bizi ve nasıl yaşadığımızı merak ettiniz. Biz Kemla'nın nasıl bir aileden geldiğiyle ilgileniyoruz. Peki, işte şimdi gördünüz. Sonra eliyle işaret yaptı Lauren. Kemla'nın büyüdüğü ev burası. Anlaşılması çok zor bir şey değil mi? Yani böyle bir evden sonra gidip manastırda yaşamaya karar vermesi. Randall ona genç bir kıza verilebilecek her şeyin en iyisini verdi. Yaş gününde sıfır bir BMW, bir midilli. Her genç kızın kolay kolay sahip olamayacağı yüzlerce giysiyle dolu kocaman bir gardırop. Ama Kamala bütün bunları elinin tersiyle itip hayatının geri kalanında sadece siyahlar giymeyi tercih etti. O neden? Lauren başını salladı. Hala nedenini anlamış değiliz. İkiniz de memnun değil miydiniz bu kararından? Benim için o kadar önemli değildi, sonuçta kendi hayatı. Ama Randall bunu asla kabullenemedi. Hep fikrini değiştireceği günü bekledi. Hep bir gün manastırın tek düze yaşantısından sıkılıp eve döneceğini umdu. Yatağa yatmış, suskun suskun duran kocasına baktı. Ve bence felç olmasının sebebi de bu. Kamala onun tek evladıydı ve onu terk edip gittiğine inanamıyordu bir türlü. Peki Kamala'nın öz annesine ne oldu? Bana telefonda öldüğünü söylemiştiniz. Olay vuku bulduğunda Kamala 8 yaşındaydı. Hangi olaydan bahsediyorsunuz? Yanlışlıkla fazla miktarda ilaç vermişler güya. Hep öyle derler ya. Böyle bir yanlışlık kabul edilebilir mi sizce? Randall'la tanıştığımda 7 sene olmuştu karısını kaybedeli. Yepyeni bir aile kurduk. Benim ilk evliliğimden 2 oğlum var. Randall'ın da Kamala vardı. Ne kadar zamandır evlisiniz? 7 sene oldu. Kocasına bakıp kaçınılmaz felaketi kabullenmiş bir eda ile ekledi. İyi günde kötü günde de beraberiz gördüğünüz gibi. Üvey kızınızla yakın mıydınız? Sizinle sırlarını paylaşılır mıydı? Kamala mı? Lauren başını salladı. Size çok ama çok açık olacağım. Birbirimize bağlı olduğumuz söylenemezdi. Eğer kastettiğiniz buysa tabii. Randall'la tanıştığımda 13 yaşındaydı ve o yaştaki çocukları bilirsiniz. Büyüklerle hiçbir şey yapmak istemezler. Sebep üvey anne olman falan değildi. Sanırım elektriklerimiz tutmadı. Bunun için çabaladım. Gerçekten çabaladım ama o... Lauren söylenmemesi gereken bir şey az kalsın ağzından kaçıracak gibi durdu. Evet Bayan Magnus, o dediniz. Lauren bir iki dakika düşündü. Garip dedi sonunda. Kamala garip bir kızdı. Gözlerini dikmiş ona bakan kocasına dönüp hızla üzgünüm Randall dedi. Biliyorum bunu söylememem gerekir ama onlar polis, gerçeği bilmeleri lazım. Garip derken ne demek istediniz diye sordu Frost. Bilirsiniz hani bir partiye gidersiniz ve orada ayakta tek başına duran birini görürsünüz dedi Lauren. Gözlerinizin içine bakmayan birini ya da bir köşede durur ya da gidip odasına saklanırdı. Bu ailede hiç yapılmayan şeyleri yapardı. Dua ederdi mesela. Dizlerinin üzerine çöker dua ederdi. Okuldaki koyu katolik kızlardan aldığı kitapları okurdu. Biz katolik değiliz üstelik biliyor musunuz? Bizler presbiteryeniz. Ama işte o odasına gider, bir kemerle kamçılardı kendine. İnanıyor musunuz buna? Günahlarından arınmak içinmiş. Bu saçma sapan fikirleri kim aşılar insanlara? Dışarıda rüzgar deniz suyunu camlara taşımıştı. Randall Magnus hafifçe mırıldandı. Rizzoli doğrudan kendisine baktığını fark etti adamın. Rizzoli de bu konuşmadan ne kadarını anlayıp anlamadığını düşünerek ona baktı. Eğer hepsini anlıyorsa bu onun için büyük bir işkenceydi herhalde. Etrafta olup biten her şeyin farkında olmak, kızının tek öz çocuğunun öldüğünü, karısının bakımından endişe duyduğunu, aldığı o iğrenç kokunun kendisinden geldiğini bilmek. Rizzoli bazı ayak sesleri duyup kapıya doğru döndü. İki genç çocuk içeri girdi. Kızılımsı kumral saçları ve yüzlerine yapışmış aynı yakışıklı hatlarla Lauren'in çocukları olduğu o kadar açıktı ki. İkisi de üzerlerine birer blojinle gayet spor görünmelerine rağmen yine de anneleri gibi belli bir şıklık yansıtmayı başarabilmişlerdi. Ah gençler, siz nelere kadirsiniz diye düşündü Rizzoli. Ellerini sıkmak için onlara uzandı. Otoritesini göstermek için sert bir şekilde sıktı ellerini. Ben dedektif Rizzoli. Oğullarım Blake ve Justin, dedi Lauren. Kolejde okuyorlar, tatil için yanımıza geldiler. Ayrım sonu, sayfa 225. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Abidjan. A, B, I, D, J, A, N. Sagamore. S, A, G, A, M, O, R, E. Ocean. O, C, E, A, N. Lauren. L, A, U, R, E, N. Maria. M, A, R, I, A. Randall. R, A, N, A, D, A, L, L. Blake. B, L-A-K-E. Justin. J-U-S-T-I-N.